bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ayrım bir arı kovanına çomak sokan kız Stieg Larsson. Pegasus Yayınları 1. baskı Ocak 2011. İsveççeden çeviren Ali Arda. Bu kitap 799 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Mart 2011. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Kurgunun ölümsüzlüğüne hoş geldin Lisbeth Salander, Maria Vargas Llosa. Millennium serisinin 3. kitabı zamanımızın en etkileyici edebi yapıtlarından birinin zirvesi niteliğinde. Kasırga gücünde bir roman, Alexander Dumas'ın Üç Silahşörlerini veya Charles Dickens'ın romanlarını aynı hararetle heyecanla okumuştum. Mario Vargas Llosa. Polisiye roman ancak bu kadar iyi yazılabilir. Times Literary Supplement. Türünün başyapıtı The Economist. Olağanüstü. Okuyucular kitabı okurken yerlerinden bile kıpırdayamayacak. Sunday Times. Lisbeth Salander tam bir intikam makinesi. Independent. Bağımlılık yapan seksi bir gerilim. Glamour. Gerçek bir fenomen. Salander bu türdeki eşsiz ve yeni bir şey. Los Angeles Times. Gerçekten, gerçekten çok iyi. Heyecanın arkası kesilmiyor. Larsson usta bir romancı olarak ününün her zerresini hak ediyor. Time Out. Millennium serisi dünya çapında benzersiz bir yayıncılık mucizesi. Kate Moss. Bir kez tadına vardınız mı uykularınız kaçacak. Millennium bağımlılık yapıyor. Le Point. Sıra dışı bir polisiye gerilim, hatta fazlası. Bu roman günümüz polisiyesinde nelerin mümkün olabileceğini gösteriyor. Der Tagesspiegel. 1954 yılında doğan Larsson, Afrika'da savaş muhabirliği yapmış, ülkesinde çok ünlü olan başarılı bir gazeteci ve aşırı sağa karşı mücadele veren Expo dergisinin de yazı işleri müdürüydü. Bir bilim kurgu hayranıydı ama bunun izlerine Millennium'da rastlanmıyor. Ondan geriye bütün dünyada kitapları üzerine yazılmış onlarca makaleyi süsleyen, üstte de bir kopyası görülen ve bizi kibar görünümlü, saçları 1980'lere özgü şekilde taranmış bir adamla tanıştıran tek bir fotoğraf kaldı. Fazla bir şey değil ama bir efsane doğurmak için yeterli. Larsson üçlemesini yazarken öldü ve klasik fanteziye göre üçlemenin bir de devamı var. Dördüncü bir cilt. Bir yerlerde saklı duran bir metin, günün birinde er geç ortaya çıkacak olan bir karalanmış sayfalar yığını. Dava. Görünüşe göre bir toplum düşmanı olan aykırı Lisbeth Salander cinayete teşebbüsle suçlanmakta. Aynı zamanda mahkeme onun akli dengesinin yerinde olmadığına ve yeniden bir akıl hastanesine kapatılmasına karar verdi. Ama kafasına kurşun yemiş bir halde kapatıldığı hastanede sıkı gözetim altındayken suçsuzluğunu nasıl kanıtlayacak? Düşman, İsveç İstihbarat Teşkilatı SAPO, yargının iplerini elinde tutmakta. İsveç'teki çürümüş düzeni korumaya kararlı SAPO, tek başına karşı durulacak bir rakip değil. Arı kovanına çomak sokan kız, Salander yalnızca Mikael Blomquist'in ve Millennium dergisindeki gazetecilerin yardımıyla kendisine biçilen kaderden kaçabilir. Beraber zorlu ve becerikli bir ekip oluştururlar. Övgüler. Larsson bir şekilde kesinlikle inanılmaz olması gereken bir karakteri, modern romanın en inanılır ve sürekleyici karakterlerinden birine dönüştürüyor. Sherlock Holmes veya Bayan Marple onun hakkında ne düşünürdü merak ediyoruz. Ancak şurası kesin ki artık Lisbeth Salander polisiye romanın gerçek ölümsüzlerinden biri. Daily Telegraph. Çağdaş eğlence dünyasının diğer muhteşem eseri The Wire'a benzer bir yapıt. romanın topluma hiddet ve netlikle bakışı, adaletsizliğin romanın itici gücü olması buna örnek. Sizi uyarıyoruz, Millennium üçlemesi kesinlikle bağımlılık yapıcı, The Guardian. Hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacak, bu kitabı da gecenin ilerleyen saatlerine dek okuyacaksınız. Karmaşık ancak kusursuzca örülmüş bir kurguya, kompleks karakterlere ve apaçık bir ahlak anlayışına sahip. Salander karakteri çok sürükleyici, mahkeme sahnesinde düşmanlarını alt ederken keyifle güldüm. İsveçli bir bilgisayar manyağının bizi soluksuz bırakabileceğini kim düşünebilirdi ki? Daily Express. 19. yüzyıl romanının en önemli unsurlarından biri olan gizemli dişi kahraman yeniden canlandı. Millennium üçlemesinde Stieg Larsson gizemli dişi kahramanı almış, dövme yaptırmış, cinselliğini ön plana çıkarmış, inanılmaz boyutlarda gizemli bilgilerle donatmış ve tekrar dünyaya bırakmış. Standpoint Magazine, Büyüleyici, USA Today. Bu kitaplar büyük lokmalarla okunmayı hak ediyor. Observer, yetişkinler için Lara Croft, Guardian. Çılgınca merak uyandırıyor, Washington Post. Millennium üçlemesi sadece ticari bir başarı değil, aynı zamanda modern romanda dünya siyasetinin geniş odaklı bir incelemesi. Larsson arkasında bir anıt bırakıyor, modern bir şaheser. Son kitap ilk iki kitabın gölgesinde kalmıyor. Bu üçleme popüler romanların ufkunu genişletiyor. Zengin, heyecanlı, gerilim yüklü bir roman. Patrick Anderson, Washington Post. Yaşam ve hayal gücüyle dolu, sürpriz kurgusuyla büyüleyici bir seri. Arı kovanına çomak sokan kız, Larsson'un ejderha dövmeli kızla başlayan hikayesine hiç ara vermeden devam ediyor. Salander kesinlikle kağıda dökülmüş en sürükleyici ve en iyi karakterlerden biri. Connie Ogle, Miami Herald. İlk iki kitap gibi bu da duru ve ilgi çekici bir üslupla yazılmış, sabırla yazılmış, detaylı, gerçek dünyayı hissettiren büyüleyici bir hikaye. Zeka ve ustalık anıtı. Salander ve Blomquist'in unutulmaz olduğunu söylemek çok hafif bir tabir olur. Bu kitaplarla ilgili neredeyse sıradan hiçbir şey yok. Sahneler, temalar ve karakterler akılda kalıyor. Dönüp tekrar okumak istiyorsunuz. Millennium üçlemesi bu Millennium'un en iyi üçlemesi. John Timpane, Philadelphia Inquirer. Stieg Larsson'u okumak sert bir kahve gibi sizi canlandırır. Kitaplar sıra dışı bir şekilde aksiyon dolu ve düpedüz bağımlılık yapıcı. Larsson son derece zeki bir aktivist ve feminist olmanın yanı sıra tanrı vergisi bir aksiyon yazarlığı yeteneğine de sahip. John Grisham'ın yazarlık yapmadan önce Mississippi'de avukatlık yapmak yerine Stockholm'un Uluslararası Af Örgütü şubesinde çalıştığını düşünün. Serinin ilk kitabı olan Ejderha Dövmeli Kız, gerilimin ve entrikaların Dominic Dunn stilinde çatlak zenginlerin etrafında döndüğü gerçek bir sanat eseri. Eğer ilk kitabı henüz okumadıysanız bu övgüyü okumayı bırakın ve hemen gidip onu alarak okuyun. İlk iki kitabı okuyan hayranlar bu kitapta bayıldığınız Larsson'un alameti farikalarıyla dolu. David Camp, New York Times. Lisbeth Salander'ın etrafındaki gizemin tatmin edici ve ödüllendirici bir çözümü. Millennium üçlemesinin büyüsü Salander'ın çektiği acılarda değil, nasıl galip geldiğinde. Catherine Dunn, The Oregonian. Aksiyon başlangıcından itibaren nefes kesici, mahkeme bittikten sonra bile hikaye gözlerinizi yuvalarından çıkaracak bir sürprizle devam ediyor. Harry Levins, St. Louis Post-Dispatch. Larsson üstün bir yazar, kurgunun birçok katmanını sıkıca bir ipe bağlıyor ve sayfa sayfa okuyucuyu sürüklüyor. Kitabın sonu böyle bir seride isteyebileceğiniz her şeyi size veriyor. Leonard Zeskind, Kansas City Star. Bu üç kitap çok az kitabın ulaşabildiği bir şeyi başardı ve milyonlarca okuru kendine bağladı. Salander düşünebileceğiniz herhangi bir mitik karakterle yarışabilir. Diana'dan Amazon kadınlarına, Boadicea'dan Pippi uzun çoraba, Carol O'Connell'in muhteşem sosyopat dişi kahramanı Mallory'ye. Arı kovanına çomak sokan kızın nefes kesici ihtişamı, Salander'in galibiyetinin sistematik bütünlüğünde yatıyor. Larsson'un momentumu yaratma, devam ettirme ve patlayıcı bir şekilde arttırma becerisi sayesinde bu kitap üçlemeyi benzersiz bir şekilde tamamlıyor. Dan Brown gibi Larson da okuyucuya sunduğu bilgilerde çok cömert. Blomquist, polisiye edebiyatındaki atası Sherlock Holmes'tan çok daha fazla maceraya girebilir, ancak prensipleri benzer. Bu üç kitap en yüksek derecesinden bir katarsis. Her yeni nesil Salander ve Blomquist'i bir gün okuyacak ve onların dünyasına kapılacak. Sarah Weinman, BN.com. Yazarın anlatımının olgunluğunu gösteren sürükleyici bir kitap. Stieg Larsson'un periyi andıran dişi kahramanı Lisbeth Salander, uzun zamandır bir romanda karşımıza çıkan en orijinal karakter. Audrey Hepburn'un fiziğine dövmeler ve piercingler ekleyin. Lara Croft'un ödünsüz tavrı ve Mr. Spock'ın duygusuz zekasıyla birleştirin. Bu kitapta Larsson, kuzuların sessizliğinden daha çok John le Carré'nin kitaplarına benzeyen çok karmaşık bir olaylar kurgusu kuruyor. Bir hikaye örgüsünden diğerine geçerken gerilimi ustaca arttırıyor ve karakterlerinin dünyasını geliştiriyor. Kitabın sonunda Salander, James Bond filmlerinden çıkmış bir kötü adamla yine filmlere yakışır bir sahnede kapışıyor. Ancak bu yürek parçalayan romanın asıl son sahnesi Salander ve acımasız bir devlet örgütü arasında gerçekleşiyor. Michiko Kakutani, New York Times. Bitti. Tıpkı Sopranos'un veya Battlestar Galactica'nın son bölümlerinde hissettiğim zevki ve üzüntüyü yaşıyorum. Destansı karakterlere sahip, zeki, sosyal yorumlar yapan, devamlı ileri giden kurgusu olan çağdaş romanları seviyorsanız hemen ilk iki kitabı alın ve bize yetişin. Sorunlu genç, punk, muhtemelen biraz otistik, biseksüel, çelik tavırlı dişi kahramanımız Lisbeth Salander'i unutamayacağınıza söz veririm. Şu anda yaşadığımız hayatı yüzlerce ve yüzlerce heyecanlı sayfada yeniden keşfetmek isteyen hiç kimse bu üçlemeyi kaçırmasın. Son kitabın muhteşem bir kurgusu var. Kitap çağdaş edebiyatın en mükemmel sonlarından birine doğru ilerledikçe kitap hiç bitmesin istedim. Alan Joyce, Chicago Tribune. Larsson sizi gecenin üçüne kadar ayakta tutabilecek, ertesi günde tekrar eve koşup kaldığınız yerden okumaya devam ettirecek nadir yazarlardan biri. Larsson, John Grisham gibi bir yazar, ancak daha da fazlası Salander gibi bir karakter yaratmış olması. Kafein patlamasının edebi eşiti. Larsson çok erken ölmüş olabilir ama Lisbeth Salander onun ismini çok uzun süre yaşatacak. Malcolm Jones, Newsweek. Kalbinizi durduracak sahnelerde polisiye edebiyatın en unutulmaz karakterleriyle tanışmaya hazırlanın. Bu kitap Larsson'un ismini edebiyatın en orijinal ve tutkulu seslerinden biri olarak tarihe kazıyor. Alan Shapiro, People. Larsson'un gerilim dolu üçlemesinin tatmin edici sonu. Rob Brunner, Entertainment Weekly. Salander kuzeyli hantallığını, şimşek gibi hiddeti, parlak zekası ve tüm duygusal bağları prensipleri gereğince reddetmesiyle yıkıyor. Larsson'u okurken aldığınız zevkin çoğu en az Salander kadar sinirlenmenizden kaynaklanıyor. Lev Grossman, Time. Larsson'un polisi edebiyatındaki sesi inkar edilemez bir şekilde güçlüydü ve kesinlikle özlenecek. Publishers Weekly. Larsson'un kitapları o kadar hızlı ve aksiyon yüklü ki yanında Jason Bourne filmleri bile pembe dizi gibi kalır. Kirkus Reviews. Larsson birçok topu havada çevirebilecek kadar usta. Ancak o bu kadar iyi bir yazar olmasaydı yine de Salander karakterini kalbinizi kıracak kadar kırılgan ama bunu saklamak için çelik gibi bir iradenin ve zekanın arkasına saklanan bir karakter en kötü kurgunun içinde bile izlemeye devam ederdik. Lear gibi sahneye hakim oluyor. Çağdaş edebiyatta onun kadar zorlu çok az karakter vardır. Onu kesinlikle özleyeceğiz. Bill Ott, Booklist. Kısım 1. Bir Koridorda Intermezzo. 8-12 Nisan. Amerikan İç Savaşı'na yaklaşık 600 kadın katıldı. Erkek kıyafeti giymişlerdi. Belki de ideolojik açıdan rahatsız edici olduğundan Hollywood tarihin bu kesitini görmezlikten geldi. Tarih kitaplarının cinsler arası sınırlara aldırmayan kadınlarla hep sorunu olmuştur. Bu sınır başka hiçbir yerde savaş ve silah söz konusu olduğundaki kadar keskin değildir. Bununla birlikte kadın savaşçılar, Amazonlar hakkında antik çağdan günümüze kadar ulaşan bir sürü söylence vardır. Tarih kitaplarında yalnızca prenseslere yer verilir, yani yönetici sınıfın temsilcilerine. Erkekler açısından ne kadar rahatsız edici olursa olsun bazen tahta bir kadın oturur. Savaş cins ayrımı gözeterek başlamadığından bazen ülkeyi bir kadın yönetirken patlar ve bunun sonucunda tarih kitapları tıpkı Churchill, Stalin ya da Roosevelt'e yer verdiği gibi savaşçı kraliçelere de yer vermek zorunda kalır. Asur'u kuran Semiramis İngiltere'de Romalılara karşı kanlı bir ayaklanmayı yöneten Boadicea yalnızca iki örnektir. Üstelik bu Odisea'nın Thames Nehri üzerindeki Westminster Köprüsü'nün Big Ben'e bakan tarafına bir heykeli dikilmiştir. Eğer bir gün yolunuz oraya düşerse onu mutlaka selamlayın. Bununla birlikte tarih kitapları silah kullanmayı öğrenip cephede erkeklerle yan yana savaşan sıradan kadın savaşçılara karşı genel olarak kayıtsızdır. Ama tarih kitapları görmese de onlar vardır ve kadınların katılmadığı bir savaş neredeyse yoktur. 1. Bölüm 8 Nisan Cuma. Gece saat 1.30'da hemşire Hanna Nikander tarafından uyandırılan Doktor Anders Jonasson ne var dedi şaşkınlıkla. Helikopter yolda, iki kişi, yaşlı bir adam ve genç bir kız. Kızda kurşun yarası var. Tamam dedi Jonasson yorgun bir sesle. Yalnızca yarım saat kadar kestirmişti ama kendisini zinde hissediyordu. Göteborg'daki Zalgrenska Hastanesi'nde gece nöbetindeydi. Çok yıpratıcı bir akşam geçirmişti. Önce saat 18'de Lindome'de kafa kafaya çarpışan iki arabadan çıkarılan dört kazazede getirilmişti. İçlerinden biri ağır yaralanmış ve hastaneye getirildikten kısa bir süre sonra ölmüştü. Bunların dışında bacağına kazayla kaynar su dökülen bir garson kızla ilgilenmiş, oyuncak arabasının tekerini yutan ve hastaneye getirildiğinde artık nefes alamayan bir çocuğu hayata döndürmüştü. Bisikletiyle bir çukura yuvarlanıp yaralanan 10 yaşındaki bir kız çocuğunu tedavi etmişti. Belediye işçileri bisiklet yolunun hemen yakınına bir çukur açmışlar, etrafına yerleştirdikleri uyarı bariyerlerine daha önce çarpan biri bariyerleri çukura devirdiğinden kız çukuru görememişti. Doktor Jonasson'un yüzüne 14 dikiş attığı kızın iki ön dişi de kırılmıştı. Ayrıca Doktor Jonasson kızın yırtılan dilinin bir parçasına öyle ustaca bir dikiş atmıştı ki değme terziyi kıskandırırdı. Saat 23'e doğru acil hasta sayısı azaldığından şöyle bir dolaşıp daha önce gelenlerin durumlarını kontrol etmiş, sonra da dinlenme odasına çekilmişti. Nöbeti sabah saat 6'ya kadar sürüyordu. Acil hasta gelmese bile uyuma alışkanlığı yoktu ama o gece hemen uykuya dalmıştı. Hemşire Hanna Nikander doktora bir bardak çay verdi. Helikopterle hastaneye getirilmekte olan yaralılar hakkında ayrıntılı bilgi edinememişti. Anders Jonasson göz ucuyla pencereden dışarı baktı. Denizin üzerinde parlak bir ışık vardı. Helikopter iyice yaklaşmıştı. Motor sesini duyduğunda kalkıp pencerenin önüne dikildi. Sert bir rüzgar esiyor, helikopter pistin üzerinde yalpalıyordu. Pilot helikopteri dengede tutmakta zorlanır gibiydi. Doktor Jonasson nefesini tutarak bu sahneyi izlerken helikopter görüş alanından çıktı. Seslerden motorunun yavaşladığı anlaşılıyordu. Doktor son bir yudum alarak çay bardağını bir kenara koydu. Anders Jonasson sedye ile içeriye taşınan yaralıları acilin girişinde karşıladı. Meslektaşı Katarina Holm yüzü feci yaralanmış yaşlı adamla ilgileniyordu. Jonasson'un payına kurşun yaralı kız düşmüştü. Toza toprağa ve kana bulanmış kız tahminine göre 17-18 yaşlarındaydı. Doktor Jonasson ambulans görevlilerinin kızın üzerine örttüğü battaniyeyi kaldırdı. Kalçasındaki ve omzundaki kurşun yarasının üzerine gümüş rengi geniş bir bant yapıştırılmıştı. Jonasson bunu her kim yaptıysa takdir etti. Böyle yaparak hem kanamayı durdurmuş hem de yaranın mikrop almasını engellemişti. Kızın kalçasından giren kurşun kas dokularını parçalamıştı. Omzundan aldığı kurşunun nereden girdiği görülüyordu ancak bir çıkış deliği yoktu. Demek ki kurşun içeride kalmıştı. Jonasson kurşunun kızın ciğerlerine saplanmamış olmasını umdu. Ağzından kan gelmediğine göre büyük ihtimalle umduğu gibiydi. "Röntgen," dedi Doktor Jonasson yardımcısı hemşireye. Daha fazla açıklama yapmaya gerek yoktu. Ambulans görevlilerinin kızın başına sardıkları sargıyı keserek çıkardı. Parmaklarıyla başını yoklarken kurşun deliğini bulduğunda donup kaldı. Bu kurşun da içeride kalmıştı. Anders Jonasson bir süre durup kıza baktı. Umutsuzluğa kapılmıştı. Kendi işini kaleciliğe benzetirdi. Acile her gün durumları değişik ciddiyette bir sürü insan gelirdi. Kalp krizi geçiren yaşlılardan, ciğerine tornavida saplanmış 14 yaşındaki gence, ekstazi hapı aldıktan sonra 18 saat dans edip yüzü mosmor yere yığılan 16 yaşındaki genç kızdan, iş kazası geçirenlere, dayak yiyen kadınlardan, kamp köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuklara, ve birkaç kalas kesmek isterken ellerini kemiklerine kadar kesen becerikli adamlara kadar bir sürü insan acilin kapısından girerdi. Anders Jonasson hastalarla cenaze levazımatçısı arasındaki kalede dururdu. Onun görevi önlemler almaktı. Eğer yanlış karar verirse hasta ölebilir ya da ömür boyu sakat kalabilirdi. Acile gelen yaralıların çoğunun durumunu anlamak için özel bir teşhis gerekmezdi. Bıçak saplanmış ciğere, trafik kazasından sonra haşat olmuş bir bedene neler yapılacağı ortadaydı. Bu durumda hastanın yaşayıp yaşamayacağı aldığı yaranın ciddiyetine ve doktorun becerisine bağlıydı. Anders Jonasson'un nefret ettiği iki tür yara vardı. Bunlardan biri ağır yanık yarasıydı. Ne yaparsa yapsın hasta ömür boyu acı çekebilirdi. İkincisi kafadaki yaralardı. Şimdi önünde yatan kız kalçasındaki ve omzundaki yarayla yaşayabilirdi. Ama beyne saplanmış kurşun başka bir şeydi. Doktor bunları düşünürken hemşire Hanna'nın ne dediğini duyamamıştı. "Affedersin?"
"Bu o kız."
"Hangi kız?"
"Lisbeth Salander. Polisin haftalardır 3 cinayetten aradığı kız."
Doktor kızın yüzüne baktı. Evet oydu. Gazete afişlerine basılı pasaport fotoğrafını her İsveçli gibi o da görmüştü. Demek ki şimdi katilin kendisi de vurulmuştu. Yani bir çeşit şiirsel adalet. Ama bu doktoru ilgilendirmezdi. Onun görevi Nobel ödülü almış biri de olsa, 3 kişinin katili de olsa ya da ikisi birden kim ve ne olduğuna bakmaksızın hastanın hayatını kurtarmaktı. Acili o bildik telaş sarmış, Jonasson'un çalışma arkadaşları işe koyulmuşlardı. Lisbeth Salander'in elbiselerini keserek çıkardılar. Jonasson stetoskopla Lisbeth'in göğsünü dinlerken bir hemşire kan basıncını 100/70 bildirdi. Kalp atışı düzensizdi, nefesi de. Yani Lisbeth Salander'in durumu kritikti. Kalça ve omuzundaki yara kompres yapılarak, hatta üzerindeki yara bantlarıyla sonraya bırakılabilirdi. Kafasındaki yara önemliydi. Jonasson hemen bilgisayar tomografisinin çekilmesini istedi. Anders Jonasson sarı saçlı mavi gözlüydü. Acil doktorluğundan önce 20 yıl boyunca araştırmacı ve patolog olarak çalışmıştı. Meslektaşlarını şaşırtan ve onunla birlikte çalışanları gururlandıran bir özelliği vardı. Nöbet tuttuğu günlerde hiçbir hasta ölmemişti. Mucizevi bir şekilde hastalarını hayatta tutmayı başarmıştı. Tamam, ölen birkaç hastası vardı. Ancak bunların hepsi de tedavi sonrası başka nedenlerle ölmüşlerdi. Jonasson bazen ortodoks tedavi sanatından ayrılabilirdi. Eğer bir tedavi yöntemi istediği sonucu vermez de işler sarpa sararsa nerede yanlış yaptığını anlamak ve doğru yöntemi bulmak için zaman harcamaktan kaçınmazdı. Aslında bu yönetmeliklere de uygundu. Tek sorun doktorlar ne yapacaklarını düşünürken hastanın kaybedilme riskiydi. Daha da kötüsü durumun umutsuz olduğuna karar verilip tedavi kesilebilirdi. Doktor Jonasson kafasında kurşun olan bir hastayla ilk defa karşılaşıyordu. Bir nöroloğa ihtiyacı vardı. Bu konuda kendini yetersiz hissediyordu ama birden hak ettiğinden daha şanslı olduğunu düşündü. Temizlenip ameliyat elbiselerini giymeden önce Hanna Nikander'i yanına çağırdı.
Stockholm'daki Karolinska Hastanesi'nde çalışan Profesör Doktor Frank Ellis şimdi Göteborg'da. İyi bir beyin cerrahı, üstelik yakın arkadaşım. Radisson'da kalıyor, bana telefonunu bulabilir misin?
Anders Jonasson röntgen filmlerini beklerken Hanna Nikander otelin telefon numarasını bulmuştu. Jonasson saatine baktıktan sonra gecenin ikisine geliyordu, ahizeyi kaldırdı. Radisson'un nöbetçi resepsiyon görevlisi böyle geç bir saatte telefon bağlamaya niyetli olmadığından Doktor Jonasson'un durumun vahametini anlatan birkaç söz etmesi gerekti.
"Günaydın Frank," dedi Jonasson. Cevap almak için uzun süre beklemişti. "Ben Anders, duydum ki Göteborg'a gelmişsin. Zalgrenska'ya şöyle bir uğrayıp bir beyin ameliyatına katılmaya ne dersin?"
"Benimle dalga mı geçiyorsun?" dedi Frank tereddütlü bir sesle.
Frank Ellis çok uzun bir süredir İsveç'te yaşamasına ve İsveççeyi zorlanmadan hafif bir Amerikan aksanıyla konuşmasına rağmen temel dil olarak İngilizceyi korumuştu. Anders İsveççe konuşuyor, Ellis İngilizce cevap veriyordu. Frank, seminerini kaçırdığım için üzgünüm ama sanırım bana özel ders verebilirsin. Acile genç bir kadın getirdiler. Başında kurşun yarası var. Kurşun sol kulağının tam üzerinden girmiş. Birine danışmam gerekiyor ve bunun için senden daha uygun birini düşünemiyorum.
Demek durum ciddi, dedi Frank.
25 yaşında bir kız.
Kafasından mı vurulmuş?
Ve kurşun kafasında kalmış.
Ve hala hayatta.
Nabzı düzensiz, nefesi de. Kan basıncı 170. Ayrıca biri omuzunda, diğeri kalçasında iki kurşun yarası daha var. Yani baş etmem gereken iki sorunla karşı karşıyayım.
Durumu parlak görünüyor, dedi Ellis.
Parlak.
Eğer biri kafasında bir kurşun hala yaşıyorsa umut vaat ediyor demektir.
Anlıyorum, bana yardımcı olur musun?
İtiraf etmeliyim ki bu akşam arkadaşlarla biraz kafa çektik. Yatağa saat 1'de girdim. Büyük ihtimalle kanımda hatırı sayılır miktarda alkol dolaşıyor.
Kararları ben alıp müdahaleyi ben yapacağım. Ama aptalca bir şeyler yapmam halinde beni uyaracak bir yardımcıya ihtiyacım var. Dürüst konuşmak gerekirse beyin hasarının değerlendirilmesi söz konusu olduğunda Profesör Ellis sarhoşken bile benden birkaç gömlek üstündür.
Tamam, geliyorum ama bana bir hizmet borcum var.
Otelin önünde bir taksi seni bekleyecek. Profesör Frank Ellis gözlüğünü aldığına kaldırdı. Ensesini kaşıyarak bakışlarını Lisbeth Salander'in beynindeki her kıvrım ve köşeyi gösteren bilgisayarın ekranına dikti. Ellis 53 yaşındaydı. Kömür karası saçlarına ve sakalına yer yer ak düşmüştü. Sid Yakuten televizyon dizisindeki ikincil karakterlerden birine benziyordu. Vücut yapısı haftanın birkaç saatini spor salonunda geçirdiğini gösteriyordu. Frank Ellis İsveç'i seviyordu. 1970'li yılların sonunda araştırmacı değişim programıyla gelip 2 yıl kalmıştı. Daha sonra her fırsatta ziyaret etmiş ve nihayet Karolinska Enstitüsü'nde profesörlük teklifini kabul ederek İsveç'e yerleşmişti. O zamanlar Ellis artık uluslararası saygın bir isimdi. Anders Jonasson Frank Ellis'i 14 yıldır tanıyordu. İlk defa Stockholm'de bir seminerde karşılaşmışlar, biraz konuştuktan sonra olta balıkçılığı gibi ortak bir zevklerinin olduğunu keşfetmişler. Anders onu Norveç'e kadar sürecek bir balık avı seyahatine davet etmişti. O günden sonra ilişkilerini hep sürdürmüşler, birkaç kez daha balık avına çıkmışlardı. Ama şimdiye kadar hiç birlikte çalışmamışlardı.
''Beyin bir muammadır,'' dedi Profesör Ellis. ''20 yılımı beyin araştırmalarına harcadım. Aslında daha da fazlasını.''
''Biliyorum, seni rahatsız ettiğim için özür dilerim ama...''
''Bırak şimdi özür dilemeyi,'' dedi Ellis. ''Bu sana bir şişe Kragan Mora patlar. Bir daha balığa çıktığımızı alırsın artık.''
''İyi, o kadar pahalı değilmiş.''
''Yıllar önce Boston'da çalışırken bir hastam vardı. Senin hastanla aynı yaşlarda bir kız. Bu konuyu New England Journal of Medicine'da yazmıştım.'' Evinden üniversiteye giderken biri kıza Tatar yayıyla ok atmış. Sol kaşının kenarından giren okun ucu neredeyse ensesinin ortasından çıkmıştı.
Ve o kız hayatta kaldı öyle mi diye şaşkınlıkla sordu Jonasson.
Acile geldiğinde feci görünüyordu. Oku kesip bilgisayar tomografisi çektik. Ok beynini boydan boya geçmişti. Mantıken kızın ölmesi gerekirdi ya da en azından komaya girmesi.
Ne durumdaydı?
Bilinci yerindeydi. Yalnızca bu da değil, tabii çok korkuyordu ama son derece de mantıklı düşünüyordu. Tek sorun beyninin ortasından geçen oktu.
Ne yaptın?
Bir kerpeden alıp oku çıkardım. Yarasına plaster yapıştırdım. Yani yaklaşık buna benzer bir işlem.
Kurtuldu mu?
Hastaneden taburcu edilene kadar durumu tabii ki kritikti. Ama dürüst konuşmak gerekirse onu geldiği gün evine gönderebilirdik. Daha önce onun kadar sağlıklı bir hastam olmamıştı.
Anders Jonasson Profesör Ellis'in dalga geçip geçmediğini merak ederken,
''Diğer taraftan,'' diye devam etti Ellis, ''birkaç yıl önce Stockholm'de başını pencere çerçevesine vurmuş 42 yaşında bir hastam vardı. Midesi bulandığı için ambulans çağırıp acile gelmişti. Onu gördüğümde bilinci yerinde değildi. Başı hafifçe şişmiş, çok az da kanamıştı. Ama kendine gelemedi, 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra öldü.''
Neden öldüğünü hala anlayabilmiş değilim. Otopsi raporlarına göre ölüm sebebi beyin kanamasıydı ama bu hiç kimseyi tatmin etmedi. Kanama neredeyse yok denilecek kadar azdı. Böyle bir kanamanın hiçbir şeyi etkilememesi gerekirdi. Önce karaciğeri iflas etti, arkasından böbrekleri, kalbi, akciğeri. Yaşlandıkça bu işi giderek rulete benzetmeye başladım. Beynin nasıl çalıştığını tam olarak bilebileceğimize artık inanmıyorum. Ne yapmayı düşünüyorsun?
Elindeki kalemle ekrana tıkladı. Bunu senin söyleyeceğini ummuştum, dedi Jonasson.
Önce seni bir dinleyeyim.
Düşük kalibreli bir mermiye benziyor. Şakağından geçip 4 santim kadar beyne saplanmış. Lateral ventriküle dayanmış. Orada da biraz kanama var.
Çare?
Senin terminolojini kullanırsak bir kerpeten alıp kurşunu girdiği yerden çıkarmak.
Harika bir öneri ama bunun için elindeki en ince cımbızı kullanmam gerek.
Yani bu kadar basit mi?
Bu durumda öyle. Başka ne yapabiliriz? Kurşunu olduğu yerde bırakabiliriz. Belki kız 100 yaşına kadar beyninde bir kurşunla yaşar. Ama bu işi şansa bırakmaktır. Epilepsi, migren ya da daha bir sürü belaya uğrayabilir. Yara kapandıktan bir yıl sonra kafatasını matkapla delip ameliyat etmeyi istemezsin herhalde. Kurşun atar damarların çok yakınında. Bu durumda onu oradan çıkarmanı önermem gerekir. Ama...
Ama ne?
Beni endişelendiren kurşun değil, beyninde bir kurşunla şimdiye kadar yaşadığına göre çıkarıldığında da yaşayacaktır. Sorun daha çok şurada.
Ekranda bir yeri işaret etti.
Kurşunun girdiği yerdeki kemiklerde bir sürü kırık var. Birçoğu birkaç milimetre boyunda. Bir kısmı da beyin zarına saplanmış. Eğer çok dikkat etmezsen kızı bunlar öldürür.
Beynin bu kısmı sayı ve matematik kapasitesiyle ilgili değil mi?
Elis omuzlarını silkti. Bu gri hücreler ne işe yararlar doğrusu hiçbir fikrim yok. Yapabileceğinin en iyisini yap. Ameliyatı sen yapacaksın. Ben omuzlarının üzerinden seni izleyeceğim.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 23.